الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ama بعد. Evet arkadaşlar, en son geçen haftaki dersimizde Enes radıyallahu anh'un aktardığı zekat ile alakalı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendisinin yazdırmış olduğu o mektubuyla alakalı zekatın farziyetinin tafsilatını bize açıklayan o hadisi, uzun olan o hadisi bitirdik. Ondan sonra Muaz bin Cebel radıyallahu anh'un aktardığı bir hadisten bahsetmiştik. O da ne ile alakalıydı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muaz radıyallahu anh'u Yemen'e vali olarak, kadı olarak, bir öğretmen olarak tayin ettiğinde Yemen halkının özelliği neydi? Büyükbaş hayvanları olan insanlardı. Bu aynı zamanda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muaz radıyallahu anhu'ya ineğin, büyükbaş hayvanın zekatı ile alakalı ne yapmıştı? Tavsiyede, vasiyette bulunmuştu. O rivayette de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel'i Yemen'e gönderdiğinde diyor ki فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاث۪ينَ بَقَرَةٍ تَب۪يعًا اَوْ تَب۪يعَةً. Eğer bir kimsenin 30 tane büyükbaş hayvanı var ise, burada rivayette Bakara ibaresi geçiyor dedik. Buradan kasıt cins ismiydi. Yoksa yani büyükbaş hayvandan sadece dişi olan inek kastedilmediğini söyledik. Buradan kasıt ne? Büyükbaş hayvan sınıfına giren işte ne bileyim inekti, işte öküzdü, boğaydı, ne bileyim mandaydı. Yani büyükbaş sınıfına giren bütün hayvanları kapsadığını söyledik. O rivayette Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki 30 tane büyükbaş hayvanı olana tebi'an ev tebi'aten. Yani bir tane tebi'an ya da tebi'aten, dişi veyahut da erkek, bir yaşını doldurmuş, ikinci yaşına girmiş, bir tane artık dana, düve diyebileceğimiz, bir yaşını bitirip ikinci yaşına girmiş bir hayvanı zekat olarak onlardan almasını ne yapıyordu? Emrettiğini görüyoruz. Hadisinden devamında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki وَمِنْ كُلِّ اَرْبَع۪ينَ مُسِنَّةً. Eğer diyor o kimsenin hayvanları, büyükbaş hayvanları 40'a ulaştı ise o zaman musinne denilen 2 yaşını bitirip 3 yaşına girmiş dişi olan bir büyükbaş hayvanı zekat olarak vermesi farz olduğunu, bunu onlardan alması gerektiğini ne yapıyor dedik? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cebel radıyallahu anhu'ya bunu emrettiğini söylüyoruz. Ve min kulli halimin dinarın. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yani bu Yemen halkından, Müslümanlardan zekat ile alakalı hayvanın, büyükbaş hayvanın zekatını aktardıktan sonra aynı zamanda Yemen'de yaşayan kimler var? Ehli kitaplar var. Onlardan da cizye almasını ne yapıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona emrediyor. Diyor ki وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا. Eğer buluğ çağına ermiş ehli kitaptan veyahut da genel manada Müslüman olmayan diğer kimselerden senelik olarak bir dinar ne yapacaksın? Cizye olarak alacaksın. Diyor ki ev adlahu maafiriyen veyahut da onun bedeli olarak onun miktarınca bir dinar karşılığında maafiri denilen Yemen halkına ait has üretilen yani onların üretmiş olduğu kumaştan yapılan elbise var. O mıntıkaya, o bölgeye ait. Veyahut da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki eğer bir dinar bulamaz isen onlardan alacak. Ne yapma, bu konuda şiddetli olma. Bunun bedeli olarak sana bir dinarlık bu kumaştan da veriyorlar ise, yani onun karşında bunu verebiliyorlar ise ne yap? Onun yerine de bedel olarak bunu almasını, bu kumaşı almasını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedik ki Muaz bin Cebel radıyallahu anhu'ya bunu aktardığını söyledik. Biraz önce söylediğimiz gibi büyükbaş hayvanın zekatını da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde açıklamış. 30 taneden aşağı büyükbaş hayvanı varsa bir insanın ona ne gerekmiyor? Zekat gerekmiyor. Eğer 30 tane var ise ve bu hayvan aynı zamanda otlayan hayvan ise, hatırlayın bir önceki hadiste koyunlar için geliyordu. Bugünkü alacağımız diğer ileride gelecek hadislerde de deve içinde ne yapıyor? Aynı ibare geçiyor. Diyoruz ki bu hayvanların olması gerekiyor, otlak hayvanı olması gerekiyor. Ya senenin büyük bir çoğunluğunda otluyor olması gerekiyor veyahut da senenin tamamında otluyor olması gerekiyor ki o hayvanın üzerine ne olsun? Zekat düşsün. Dedik ki hatırlayın geçen hafta tabiinden bazı alimler diyorlardı ki burada deveye kıyasen ne yaparız? Her beş ineği olandan bir tane koyun olarak zekat alırız diyorlardı. Biz burada ne demiştik? Nas'ın olduğu, delilin olduğu yerde kıyas olmaz. Eğer Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 30 tane büyükbaş hayvanı olana 1 yaşını doldurmuş, 2 yaşına girmiş bir hayvanı zekat olarak tayin ettiyse, Nas'ın olduğu yerde biz başka bir hayvana kıyas ederek onun zekat ile alakalı hükmünü ne yapamayız? Başka bir hayvan üzerinde uygulamayız. Çünkü konuyla alakalı ne var elimizde? Apaçık delil olduğu için delilin olduğu yerde kıyas yapamayacağımızı söyledik. Ve yine hadisin zahirine baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o dönemde Müslüman olmayan kimselerden cizye almasını Muaz bin Cebel radıyallahu anhu'ya emrediyor. Ve bu konuyla alakalı dedik ki raci olan görüşe göre ehli kitap olması veyahut da ehli kitabın dışında olması arasında bir fark yoktur. Çünkü hatırlayın Bureyde hadisinde Bureyde radıyallahu anhu ne diyordu? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her kurduğu orduya veyahut da her seriyenin komutanına insanlara öncelikle İslam'a sunmasını, eğer bundan yüz çeviriyorlarsa onlara cizye vermelerini, eğer bundan da yüz çeviriyorlarsa o zaman onlarla savaşmalarını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem emrediyor. Rivayetin başında bize neye gösteriyor? Her ordu komutanı tayin ettiğinde veyahut da her seriye gönderdiğinde diyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yalnızca ehli kitapla ne yapmadı? Savaşmadı. Onun dışında müşriklerle de savaştı. Demek ki bu rivayet bize neyi gösteriyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ehli kitaba bunu sunduğu gibi diğer müşrikleri de ne yapmış? Bunu sunmuş. Ve yine burada başka bir hususa daha değinmiştik. O da Müslümanlar eğer kafirlere savaş açacaklar ise muhakkak ki ne olmaları gerekiyor? Buna güç yetirecek bir güce sahip olmaları gerekiyor. Eğer Müslümanlarda bir güç yok ise o zaman buna kalkışmaları doğru bir husus değildir. Çünkü bu zarardan başka bir şey ne yapmaz? Getirmez. Eğer böyle bir gücün yoksa kafire karşı savaşacak, ona meydan okuyacak. O zaman bu işe girişmen senin başına ne yapabilir? Daha büyük problemler, sorunlar açabilir. Ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin siretine de dönüp baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme cihat ne zaman farz kılınıyor? İslam'ın ilk yıllarında var mı cihat? Yok. Ne zaman ki Medine'ye hicret ediliyor, bir devlet kuruluyor, artık Müslümanlar güçleniyor, belli bir güce sahip oluyor. Ondan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Allah Azze ve Celle'nin cihadı emrettiğini ne yapıyoruz? Görüyoruz. Ve yine bu hadisten çıkardığımız başka bir fayda olarak neyi zikretmiştik? Bu alınacak olan cizyenin dinar karşılığında senelik olarak bir dinar alınması gerektiğini söyledik. Ve bu buluğ çağına ermiş kimselerden alınması gerektiğini söyledik. Çocuklardan ne yapılmıyordu? Cizye alınmıyordu. Yani çocuklar için geçerli değildi. Neden? Çocukları bu kapsamın dışına çıkarmıştık. Yani hadisten anladığımız kadarıyla. Allah Resulü diyor ya buluğ çağına ermiş olan kimseden al diyor. Buluğ çağına ermemiş olan kimseden neden alınmıyor cizye? Çünkü onlar Müslümanlar ile yani Müslümanların kendisine düşman olarak gördüğü kimseler sınıfına girmiyor. Yani bir Müslüman savaştığı zaman savaştığı yerde gittiği yerdeki çocukları öldürüyor mu? Öldürmüyor. Niye? Çünkü onlar kendileriyle savaşan kimseler kapsamına girmediği için ne yapılmış? Buluğ çağına ermeyenler bu kapsamın dışında tutulduğunu söylüyoruz. Son bir fayda olarak da dedik ki eğer dinar veremeyecek durumda olan kafirlerden bunun bedeli olarak ne alınıyordu? Onun miktarınca kumaş alınmasını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem emrediyor. Burada da ne var? Bir kolaylaştırma olduğunu görüyoruz. Bugün de kaldığımız hadisten devam ediyoruz. O da Amr ibn Şuayb radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerif. Ve an Amr ibn Şuayb an ebihi an ceddihi radıyallahu anhum قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تؤخذ صدقات المسلمين على مياههم رواه أحمد ولأبي داود لا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. Diyor ki Amr ibn Şuayb babasından o da dedesinden aktardığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Diyor ki Müslümanların zekatları su başlarında alınır. Müslümanların zekatları su başlarında alınır. Bu hadisi İmam Ahmed rivayet etmiş. Ebu Davud'daki rivayetinde ise onların zekatları ancak evlerinde, yaşadıkları mıntıkada onlardan ne yapılır? Tahsil edilir olarak geldiğini görüyoruz. Bildiğiniz üzere eskiden zekat memurları ne yaparlardı? Köy köy, kasaba kasaba insanların yaşadığı yerleri gezer, onlardan zekatı toplarlardı. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zekat memurlarına böyle bir görev vermiş. Yani İslam bizden şunu istemiyor. Zekat vermekle mükellef olan kimse memurun belirlediği yere gidip zekatını vermekle emrolunmamış. Yani memur diyor ki, örnek veriyorum, Bayrampaşa'da falanca yere gidiyor. İnsanlara diyor ki zekatını yapın bana, getirin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Ne diyor? Müslümanların zekatları su başlarında toplanır. Yani zekat memurunun ne yapması gerekiyor? O insanlara gitmesi gerekiyor. İnsanlar gidip mallarını zekat memuruna götürme zorunlulukları yok. O yüzden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmış? Zekat memurlarını tayin ettiğini görüyoruz. Ve yine Ebu Davud'daki rivayette diyor ki لَا تُخَّذُ صَدَقَاتُهُمْ اِلَّا فِي دُورِهِمْ. Bu rivayette İmam Ahmed'in bize aktardığı rivayetten daha geniş kapsamda geliyor. İmam Ahmed'in bize aktardığı rivayette ne vardı? Onların zekatları su başlarında alınır. Neden bize böyle bir şey söylüyor? Eski zamana dönüp olayı algılamaya çalışıyoruz. İnsanlar o dönemlerde ne yapıyorlardı? Baharda hayvanlarını otlak yerlere götürüyorlardı ki orada hayvanları ne yapabilsinler? Otlatabilsinler. Yaz ayları geldiği zaman da hayvanları nereye götürüyorlardı? Suların olduğu mıntıkalara, işte ne bileyim nehirlerin veyahut da derelerin aktığı yere götürüyorlardı ki sıcakta hayvanları ne yapabilsinler? Kolayca sulayabilsinler. Burası da insanların toplanma yeri olduğu için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zekat memurlarını görevlendirirken neye özen gösteriyor? Diyor ki insanları ayağına ne yapma? Çağırma. Onların toplandığı bir yer varsa oraya git. Gittiğin zaman zaten birileri geliyorsa zekatını vermek isteyen adam ne yapacak sana? Diyecek ki örnek veriyorum benim 80 tane koyunum var. Bu zekatı. Öbürküsü benim bu kadar devem var. Bu zekatı. Onları zaten bir arada toplamışken ne yapacaksın? Zekatlarını da tahsil etmiş olacaksın. Ebu Davud'daki rivayette onların yaşadıkları yani iskan ettikleri yerden alınır diyor. Buradan da neyi anlıyoruz? Bu rivayet biraz daha kapsamlı. Yani bunun içine hayvanın zekatı girdiği gibi onun dışındaki mahsulatın da zekatı giriyor. Mesela adamın hurma bahçesi var. Veyahut da adamın örnek veriyorum işte arpası var, buğdayı var. O adama zekat memuru falanca yere zekatını bana getir demeyecek. Ne yapacak? Onun bulunduğu mıntıkaya gidecek, bahçesine gidecek veyahut da evine gidecek, yaşadığı yere gidecek. Ondan bunu tahsil etmesi gerekliliğinden bize bahseden bir hadis-i şerif. Ve yine bu hadis-i şeriften çıkardığımız neler var? Bazı faydeler var. Bunlardan bir tanesi zekat memurunun bunu almakla görevlendirilmesinin iki tane neyi var? Hikmeti var. Yani zekat memuru niçin insanların ayağına gidiyor? Bunun neyi var? İki tane hikmeti var. Birinci olarak diyoruz ki zekat veren kimselere meşakkat olmaması için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zekat memurlarını atmış, onlara göndermiş. İkinci olarak ne olabilir? İkinci bir bu durumdan çıkartacağımız bir fayda ne olabilir? İkinci bir neden, ikinci bir sebep. Birincisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara zorluk olmasın diye ne yapıyor? Memuru onlara gönderiyor. İkinci bir husus ne olabilir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin onlara memur, ayaklarına memur göndermesinin sebebi ne olabilir? Şöyle yani yakın bir cevap. Normalde insanın kendi inisiyatifine bırakıldığı zaman, hani malı falanca yere getir dediğin zaman, bu adam ne yapar? Bugün götürürüm, yarın götürürüm diye sonuçta elindeki olan bir malı zekat olarak verecek. Bunda insan ne yapabilir? Gevşek davranabilir. Bir üçüncü husus olarak da neyi zikredebiliriz? Yani hayvanın zekatı ve diğer mahsulatın zekatını kim toplar? Devlet yöneticisi toplar. Neden? Çünkü bunlar gözle görülen mallar olduğu için bunları toplama yetkisini İslam kime vermiş? Yöneticiye vermiş. Ama onun haricinde adamın evde parası varsa yönetici bundan sorumlu mu? Diyoruz ki hayır. Bunu ne yapması gerekir? Kişi kendisi bundan sorumlu. Çünkü bu gizlide olan mal dışarıdaki insanların bilmediğidir. Yani senin evde ne kadar paran olduğunu, bankada ne kadar paran olduğunu, değil mi? Devlet bilmiyor olabilir. Ama senin işte otlattığın bir hayvanın varsa, ahırın varsa, orada 1000 tane hayvanın varken benim 3 tane koyunum var diyemezsin. Niye? Çünkü gözle görülen bir, yani eşya ortada. Ama para dediğimiz şey veyahut da altın dediğimiz, gümüş dediğimiz şey gizli olduğu için, gizlide tutulduğu için onun zekatını vermesini şeriat kimi sorumlu tutmuş? Kişinin kendisini sorumlu tuttuğunu görüyoruz. Ve yine bu rivayette zekatın bir beldeden başka bir beldeye intikal edebileceğinin delili var. Bunu nereden çıkartıyoruz? Şöyle bir şeylerinizi zorlayın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in bu hadis-i şerifinden zekatın bir beldeden başka bir beldeye götürülmesinin cevazını nereden çıkartıyoruz? Geçen ders söyledik. Bu hadisten nereden çıkartıyoruz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zekat memurlarını gönderirken onların bu malı toplamalarını onlara emrediyor. Ama fakirleri arasında dağıtmalarını ne yapmıyor? Emretmiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu rivayette ne diyor? Onların mallarını, zekatlarını ne yap? Gidip diyor onların subaşlarından veyahut da evlerinden zekat ne yapılır? Toplanır diyor. Eğer oradaki fakirlere dağıtılması vacip olsaydı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne demesi gerekirdi? Oradan onları topla, aynı zamanda ne yap? Oradaki fakirlere dağıt demesi gerekirdi. İlim ehli bu hadis-i şeriften neyi faydasını çıkartıyorlar? Diyorlar ki demek ki zekatın toplandığı yerde muhakkak dağıtılmasının vacip olmadığını, bunun böyle gerekmediğini bize aktardıklarını görüyoruz. Zaten ilim ehli arasında ihtilaflı bir mesele. Şafiler, Hanbeliler, Malikiler bu hususta diyorlar ki zekat toplanan bölgede, o malın zekatı kasır mesafesi olmayan yere kadar ne yapılabilir? Dağıtılması gerekir. Bunun aşılması diyorlar. Bundan men ediyorlar. Bunu caiz görmüyorlar. Yani bunun yapılmasını doğru görmüyorlar. Diyorlar ki eğer burada topladığın mal eğer sefer mesafesinde değilse, namazlarını kısaltman gereken uzaklıkta değil ise ne yapabilirsin? O zaman dilim, o mıntıkada ne yapabilirsin? Bunun dağıtımını yapabilirsin. Mesela burada topladığın zekatı 30 kilometre veyahut da 20 kilometre, hani günün şartlarına göre söylüyorum, oraya öteye götürüp ne yapabilirsin? Dağıtabilirsin. Ama buradan topladığın malı gidip Tekirdağ'daki fakirlere ne yapamazsın diyorlar? Dağıtamazsın. Neden? Çünkü diyorlar İstanbul'la Tekirdağ arası namazları kısaltmak için sefer mesafesi olduğu için bu mal ne yapılmaz? Oradaki fakirlere taşınmayacağını söylüyorlar. Delil olarak da neye getiriyorlar? Hatırlayın. Yine Muaz radıyallahu anh'un ilk aldığımız hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyordu? Onların üzerine zekatın farz olduğunu onlara bildir, haber ver. Ve zekat ne yapılır? Onların zenginlerinden alınır, fakirlerine verilir diyor. O rivayetteki fakirlere neye hamlediyorlardı? O beldenin fakirleri olduğuna hamlediyorlardı. Hanefilerin görüşü bu konuyla alakalı. Eğer bir zaruret yok ise zekat malının dışarı çıkarılması, o beldenin dışına çıkarılmasını onlar da kerih görmüşler. Ama diyorlar ki eğer ortada bir zaruret var ise bunun gönderilmesinde bir beis yoktur. Ne gibi? Adamın akrabası var. Örnek veriyorum. Biraz önceki verdiğimiz örnekten gidelim. Tekirdağ'da oturan akrabası var. Akrabasına ne yapmak istiyor? Zekatı vermek istiyor. Normalde zekat vermek güzel olan bir şey. Eğer bunda akrabanı, yakınını gözetiyorsan akrabalık bağları açısından ne bu? Daha güzel bir şey. O yüzden ne yapmışlar? Bir şarta bağlamışlar. Eğer ortada hiçbir yani dışarıya çıkarmanı gerektirecek bir şey yok ise evli olan ne? O beldede dağıtılması. Oranın fakirlerinin bundan istifade etmesi. Eğer ortada bir sebep var ise dışarıya taşımanı gerektiren, o zaman ne yapabilirsin? Bunu taşımanda bir beis yoktur. Bu aynı zamanda Şeyhülislam İbn Teymiye Rahimullah'ın da tercih ettiği görüş. Eğer ihtiyaç varsa zekat malları ne yapılabilir? Dışarıya taşınabilir. Yine delil olarak Muaz hadisindeki oradaki fakirlerden kasıt oradaki elif lam takısının genel manada bütün Müslümanlara döndüğünü, yani Müslümanların fakirleri kastedildiğini söylüyorlar. Ve başka bir delil olarak da şu anki elimizde bulunduğumuz, içinde olduğumuz, açıkladığımız hadisi delil olarak getiriyorlar. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem toplamayı emretmiş ama oradaki fakirlere dağıtmayı ne yapmamış? Emretmemiş. Bu da demek ki zekat malının dışarıya taşınabileceğini bize aktarıyor. Her halükarda bunu caiz görmeyenler de zekat malının dışarı taşınsa dahi o orada dağıtılmasından dolayı bu sorumluluğun yerine geldiğini söylüyorlar. Yani şöyle bir görüş yok. Oraya zekat malını normalde dışarı çıkartamazsın. Bu doğru değil diyorlar. Peki çıkarttın. O zaman bu çıkartmış olduğun zekat geçersiz mi? Diyoruz ki hayır, geçersiz değil. Bu vermiş olduğun zekat geçerli ama yerine ulaştırma hususunda ne var? Bir eksiklik, bir hata olarak gördükleri için bunu men ettiklerini görüyoruz. Bir sonraki hadis-i şerifimiz Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerif. Onda da şöyle buyuruyor, diyor ki قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ رَوَاهُ الْبُخَارِ وَلِمُسْلِمٍ لَيْسَ فِي الْعَبْدِ صَدَقَةٌ اِلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ Ebu Hureyre radıyallahu anhu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle aktarıyor. Diyor ki, Müslümana kölesi ve bineği için zekat yoktur. Müslüman olan kimseye kölesi ve bineği için zekat yoktur. Bu hadisi İmam Bukhari rivayet etmiş. İmam Müslim'deki rivayette şöyle bir ibare, şöyle bir ziyade var. Köle için fıtır sadakası dışında zekat yoktur. Köle için fıtır sadakası dışında verilmesi gereken bir zekat söz konusu değildir. Bu hadise de dönüp baktığımız zaman ticaret amacıyla kullanılmayan malların zekatının olmadığını görüyoruz. Yani şimdi hadis-i şerifi alıyoruz. İlk baktığımız zaman köleden bahsediyor. Attan bahsediyor. Normalde her ikisi günümüzde kullanılan şey mi? Olsa bile azınlıkta. Değil mi? Köle belki yok denilecek kadar az. At da dediğin zaman şu anda günümüzde binek olarak ne yapılmıyor? Kullanılmıyor. Belki köylerde varsa insanların kullandığı tek tük nadir şey var. Ama ilim ehli bu hadis-i şeriflerden, bu usullerden ne yapıyor? Günümüze bunları uyarlıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadis-i şerifinden biz neyi anlıyoruz Haluk? Demek ki ticaret amaçlı olmayan veyahut da gelişme amaçlı olmayan ne gibi? İşte hayvanın var, hayvanlar ürüyor değil mi? Belli bir sayıya geliyor, zekat düşüyor. Ama adamın bindiği bir atı var veyahut da kendisi için hizmet eden neyi var? Bir kölesi var. Bunları bir kazanç amaçlı ne yapmamış? Edinmemiş. İhtiyacını gidermek için kullanıyor ise bunlara zekat düşmüyor. Yani bugün bir insan bir evde oturuyor ise oturduğu evine zekat düşüyor mu? Düşmüyor. Neden? Diyoruz ki bu hadislerden ne yapıyoruz? İstinbat ediyoruz. Bir adamın bir arabası varsa zekat düşüyor mu? Peki arabanın fiyatı 100 milyarlıksa, 300 milyarlıksa diyoruz ki düşmüyor. Arabanın fiyatının önemi söz konusu değil. Eğer adam bunu bir ticaret amaçlı alım satım için kullanmıyor ise, sadece binek amaçlı kullanıyor ise veyahut da evini oturma amaçlı kullanıyor ise veyahut da ev eşyalarını istifade etmek için kullanıyor ise buraya kıyasen ne diyoruz ilim ehli buraya kıyasen? Çünkü burada köleden bahsediliyor, attan bahsediliyor. Her ikisi de insanın ihtiyacı için kullandığı şeylerden olduğu için buna kıyasen de biz de ne yapıyoruz? Diğer eşyaları, günümüzdeki eşyaları buraya kıyasen onlara da zekat düşmediğini söylüyoruz. Hatırlayın, daha önceki dersimizde, hatta bugün de zikrettik, tabiinden birisi, birileri, alimler ne diyor dedik? İşte deveye, ineği ne yapıyorlardı? Kıyas ediyorlardı. Dedik ki orada böyle kıyas olmaz. Bir hadis geçti. Dedik ki şimdi burada at var, köle var. Buna kıyasen ne diyoruz? Bunun böyle olduğunu söylüyoruz. Bir tarafta böyle kıyas yok dedik. Bu tarafa geldik. Burada da ne yaptık? Kıyas yaptık. Arada bir çelişki var mı? Diyoruz ki burada bu konuyla alakalı ne yok? Nas yok. Diyoruz ki burada Allah Resulü Aleyhisselam'ı ata zekat düşmemesinin bize aktarmasının nedeni, sebebi ne? Çünkü binek olarak kullanıldığı için. Yani bu at olmasıyla araba olması arasında bir fark var mı? Bunun at olmasıyla ne bileyim ev olması arasında bir fark var mı? Bunun elbise olması arasında bir fark var mı? Sonuçta amaç, maksat kullanım amaçlı. O gün attı, bugün araba. Yani bir insanın 30 tane, 40 tane elbisesi varsa, bunları giyiyorsa ne diyoruz? Buna zekat düşmüyor. Ama adamın elinde 30 tane elbise varsa, bunu satıyorsa, bundan bir şeyler kazanıyorsa ona ne diyoruz? Ona zekat düşüyor. Neden? Bu ticaret için kullanılan. Öbür kişiye ne diyoruz bu? Kullanmak için. Peki bir adamın 5 tane evi varsa, bu evleri kiraya da vermiyor, evleri satmıyordu. Oturuyor. Bir tane evi İstanbul'da, bir tane Ankara'da, bir tane Trabzon'da, bir tane Ağrı'da. Bu evlere zekat düşüyor mu? Neden? He? Dedik ki adam bunları oturmak için kullanıyor. Ne kiraya veriyor ne satıyor. 5 tane evi var, 5'inde oturuyor. 2 ay onda kalıyor, 2 ay onda kalıyor. Adamın yazdığı var, kışlı var. Diyoruz ki bu evlere zekat düşmüyor. Yani uyarladığımız şey üzerinden gittiğimiz zaman diyoruz ki usul bu. Yani adamın 3 tane evinin oluyor olması bu manada ona zekat gerektirmiyor. Ama adam bu evlerin ikisini, üçünü kiraya veriyorsa, bundan bir gelir elde ediyorsa veyahut da bunu satıma çıkardıysa, yani bunun ticaretini yapmak istiyorsa, o zaman ne yapıyor? Durum değişiyor. Bir tarafta para kazanmak için ortaya koyulan bir şey var. Bir tarafta da kullanılan ne var? İster bu eşya olsun, ister hayvan olsun. Arada ne var? Fark var. Aynı şekilde başka bir fayda olarak burada ata, binek hayvanına kıyasen ilim ehli diyor ki sulama için veyahut da tarlayı sürmek için veyahut da ne bileyim kuyudan su çekmek için devenin veyahut da ineğin, başka bir hayvanın kullanılması da onu ne yapar? Zekat kapsamından çıkartır. Yani bir adamın, düşünün, bir önceki hadis-i şerifte ne dedik? 30 tane büyükbaş hayvanı varsa zekat düşüyor mu? Düşüyor. Bir adamın 28 tane, 27 tane hayvanı var. 3 tane, 4 tane de tarlada kullandığı büyükbaş hayvanı var. Toplamda kaç tane oldu? 30 tane, 31 tane mesela. Zekat düşüyor mu bu hayvanlara? Diyoruz ki bu açıdan bakarsak düşmüyor. Çünkü bunun 3 tanesi, 4 tanesi nerede kullanılıyor? Tarlada, su çıkarmada, diğer yani kullanım amaçlı. Diğerleri ne yapıyor? Adam onları büyütüyor, sütünü elde ediyor veyahut da yavruluyor, satıyor. Onlardan bir ticaret murad ediyor ise o zaman diyoruz ki burada da deve veyahut da inek gibi kullanım amaçlı kullanılan hayvanlarda da ne yapılmıyor? Zekat düşmediğini söylüyoruz. Eğer bunları takınmak için edindiyse, yani 5 tane evi 5 tane evi zor gelmedi sana 150 tane şey mi? Olsun, sıkıntı yok. O konuya gireceğiz. O konuya ayrıyeten gireceğiz. Takı olarak saklanan şeylere holi deniliyor ona. Ona zekat düşüyor mu düşmüyor mu ona ayrı bir şeyde konu altında ne yapacağız? Durum değerlendirmesi yapacağız. Dersten sonra soruları dersten sonraya bırakalım. Bir sonraki hadis-i şerifimiz Nehz bin Hakim an ebihi an ceddihi radiyallahu anhu kal kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi kulli saimeti ibilin fi erba'ine binti lebun la tufarraku ibilun an hisabiha men a'taha mu'teciran biha felahu ecruha ve men mena'aha fe innaha akhiduha ve şatra malihi azmeten min azamati rabbina la yahillu li ali muhammedin minha şey ravahu ahmed ve abu davud ve nesai ve sahhahu el hakim ve allaka şafii el kavle bihi ala thubutihi. Behz ibn Hakim diyor ki babasından, o da dedesinden rivayet ettiği hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Diyor ki devenin yaylakta güdüleni, otlayan deve için 40 tanede bir bintülebun zekat alınır. 40 tane devede bir tane bintülebun zekat alınır. Deve hesabından ayrılmaz. Buradan kastı biraz sonra söyleyeceğiz. Geçen Enes radıyallahu anh'unun bize aktardığı hadise neleri var? Benzerlikleri var. Diyor ki kim zekat ecrini ve sevabını bekleyerek verirse ona sevabı verilir. Yani kim ihlaslı bir şekilde zekat vermeyi kastediyor ise o kimseye Allah katında neyi vardır? Vermiş olduğu bu zekatın ecri, sevabı verilir. Kim de vermezse diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biz zekatı ve malın yarısını Rabbimizin haklarından bir hak olarak alırız. Eğer zekatını vermezse bir insan, vermeyi kabul etmez ise diyor ki o malın zekatını bu aynı zamanda ne yaparız diyor? Yarısını, malının yarısını ondan alırız. Onun malının yarısını Rabbimizin haklarından bir hak olarak o kimseden tahsil ederiz, alırız. Muhammed'in ailesine zekat mallarından hiçbir şey helal değildir. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir söz söyledikten sonra hani o kişinin elinden zorla malını alırız. Ve bununla birlikte insanlar şu şeye kapılmasın. Hani bunu alırken de kendi nefsimiz için değil. Aynı zamanda ne diyor? Muhammed'in ailesine de bunlardan bir şey almak, zekat mallarından almak helal değildir. Bu hadisi İmam Ahmed, Ebu Davud, Nesai rivayet etmiş. Hakim hadisin sahih olduğunu söylüyor. İmam Şafii ise hadisin subutu hakkında delil kabul olmadığını veyahut da kendisinin bunu delil olarak kabul etmediğini ne yapıyor? Bize aktarıyor. Yerhamukallah. Öncelikle rivayetin kabul edilip edilmeme hususunda ilim ehli arasında ne var? İhtilaf var. Bazı ilim ehli bu rivayeti sahih kabul etmiş. Bununla buradaki hükümleri almış. Bazı ilim ehli de ne yapmış? Buradaki rivayeti kabul etmemiş. Bazı ilim ehli biraz önce söylediğimiz o zekat malını alınır ve aynı zamanda malının yarısı alınır lafzını kabul etmediği için hadisin ne yapmışlar hükmünü? İnkar etmişler. Demişler ki metinde sıkıntı var. O yüzden ne yapamayız? Bu rivayetle amel edemeyiz. Ama dönüp baktığımız zaman İmam Ahmet, İshak bin Rahaya, yine bunlar büyük ne diyoruz? Hadis alimleri. Bunlar diyorlar ki hadisin metninde böyle bir sıkıntı söz konusu değil. Çünkü İslam'da ne var? Biraz sonra ileride konu geldiği zaman açıklamalarda ona değineceğiz. Yani insanın malı ile onu cezalandırma hususu İslam'da ne yapılmamış? Mutlak olarak ortadan kaldırılmamış. Yani bazı hususlarda onun malı ile ne yapabilirsin? Cezalandırabilirsin. Bu veliül emrin, yöneticinin o anki duruma göre, konuma göre, pozisyona göre aldığı karara nedir? Bağlıdır. Eğer bunu gerekli görür ise ne yapabilir? O kimseye bu şekliyle yani onun malıyla cezalandırabilir. Yani olduğundan fazlasını ne yapabilir ondan? Tahsil edebileceğini söylüyor. Aynı şekilde yine Şeyhülislam İbn Teymiye Rahimullah ve öğrencisi İbn Kayyim Rahimullah'ın da bu konudaki görüşü İmam Ahmet ve aynı zamanda İshak İbn Rahowa ile aynı olduğunu söylüyoruz. Fi kulli saimeti ibilin. Yine saime kelimesini hatırlayın geçen derste söylemiştik. Otlayan hayvan dedik. Enes radıyallahu anh'unun hadisini hatırlarsanız orada neyden bahsediyordu? Otlayan koyundan bahsediyordu. Oradaki develerle alakalı otlama vasfı neydi? Yoktu. Bu hadisi ne olarak görüyoruz? Bir önceki hadisi taksis ettiğini. Yani aynı zamanda orada geçmeyen o rivayetin, o ibarenin burada geçtiğini görüyoruz. Demek ki zekat malı alınan hayvanın ne olması gerekiyor? Otlayan hayvan olması gerekiyor. İster koyun olsun, ister deve olsun, isterse de büyükbaş hayvan olsun. Fi erbaîne bint lebun. Diyor ki 40 tane deveye ne gerekir? Binti lebun gerekir. Hatırlayın o da ne dedik? 2 yaşını bitirmiş, 3 yaşına girmiş, dişi bir deve olduğunu söyledik. Enes radıyallahu anh'unun rivayetinde 36 ile 45 arasında bir binti lebun zekat olarak düştüğü bize aktarılıyordu. Bu rivayette de ne geliyor bize? 40 tane devesi olan. İki rivayet arasında bir farklılık var mı? Bir zıtlık, bir tezatlık var mı? Yok. 40 da 36 ile 45 arasındaki sayılar içinde diğer rivayete muhalif olmadığını söylüyoruz. La yufarraku ibilin an hisabiha. Hatırlayın, koyunla alakalı bunu söylemiştik. Sürüler zekat vermekten korkulduğu için ne ayrılır? ne de bir araya toplanır. Örnekleri hatırlıyor muyuz? Sürüler birbirinden ayrılmaz veyahut da bir araya getirilmez. Niçin? Zekat vermekten veyahut da daha az vermek istenilmesi amacıyla. Aynı şekilde diyoruz ki buradaki ibareye de dönüp baktığımız zaman develer için de aynı husus geçerli. Bir adamın, örnek veriyorum, 40 tane veyahut da ne bileyim 25 tane devesi var. Bunlara bir zekat düşecek. Bir deve olarak zekat çıkarması gerekiyor. 13'ünü bir tarafa koyuyor, 12'sini bir tarafa koyuyor. Ne yapıyor? Deve zekat vereceğine, örnek veriyorum, burada bir iki koyun veriyor, burada bir koyun veriyor. Bu şekliyle daha ucuza kapatmaya çalışıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu rivayette bu şekliyle içinde yalan olan, kandırma olan şeyden ümmetini tahzir ettiğini, yasakladığını görüyoruz. Men a'taha, kim bu farz olan zekatı verirse, mu'teciran biha, ve bundan bir ecir bekler ise diyor. Normalde zekatı veren insanın şu duygulara sahip olması gerekiyor. Yani malım elimden gidiyor, bu malımı kaybediyorum. Yani bu açıdan bakmaması gerekiyor. Normalde hangi açıdan bakması gerekiyor Müslüman bir insanın? Bu Allah Azze ve Celle'nin bu ümmete farz kıldığı bir ibadet. Bununla Allah Azze ve Celle'ye ibadet ettiğini unutmayacaksın. Ve aynı zamanda şunları da ne yapacaksın? Gözünün önünde bulunduracaksın. Bu malı vererek ben malımın içindeki o pisliği, kirliliği ne yapıyorum? Temizliyorum. Aynı zamanda kendimi de içinde bulduğum günahlardan temizlemek için bunu severek, isteyerek, bilerek ibadet olduğunu anlayarak veriyor ise o kimse bu vermiş olduğu zekatın ecrini ne yapar? Kıyamette, ahiret gününde alır. Ama bir insan riya amaçlı zekatını veriyor ise, yani insanlar diyor ki ya falancaya bak, işte şu kadar meblağ zekat vermiş. Niye bunu yapıyor adam? Kimin rızasını kazanmaya çalışıyor? İnsanların rızasını kazanmaya çalışıyor ise bu adamın vermiş olduğu bu zekattan kıyamet gününde bir faydası var mı? Yok. Veyahut da bu adam yöneticinin almasından korktuğu için veyahut da ona bir zarar vermesinden korktuğu için kerham veriyor. Diyor ki 40 tane koyunum var, bir tane koyun düşüyor zekat. Normalde ben bunu vermek istemiyorum. Ama ben bunu vermediğim zaman bunlar gelip ne yapacaklar benden? Bunu zorla tahsil edecekler. O yüzden diyor ki ben, hani Türkçe'de böyle bir tabir var ya, yani lanet olsun, vereyim diye bu amaçla veriyor ise bu kimse vermiş olduğu zekatın ecrini ne yapamaz? Ahirette alamaz. Dünyada tabii ki bundan sorumlu tutulmaz. Çünkü gerekli olan şeyi ne yapmış oluyor? Yerine getirmiş oluyor. İstemese de veriyor. Bu sorumluluk üzerinden dünyevi olarak düştüğünü, kalktığını görüyoruz. Ama uhrevi olarak, yani ahiret açısından dönüp baktığımız zaman yapmış olduğu bu amelden Allah katında bir sevap, bir ecel ne yapamıyor? Alamıyor, kazanamıyor. Diyoruz ki bu hepimiz için geçerli olan bir husus. Yani malı olan kimse, malına zekat düşen kimse ilk olarak saydığımız hususları ne yapması gerekir? Göz önünde bulundurarak bu ibadeti hakkıyla yerine getirmeyi, bunu bu şekilde görmeyi, yani cebimden param azalıyor, bunu böyle vereyim mi? Ya biraz da erteleyeyim, benim de ihtiyacım var. Önce ihtiyaçlarımı gidereyim diye ne yapmaması gerekiyor? Düşünmemesi gerekiyor. Çünkü bu senin üzerine yazılmış, farz olan bir ibadet. Ve yine dedik ki mal ile cezalandırma ile alakalı. Burada Allah Resulü diyor ki وَمَنْ مَنَعَهَا اِنَّا اَخِذُهَا وَشَطْرَ مَالِهِ Allah Resulü diyor ki, burada kendisine nispet ediyor. Eğer bir kimse de bu zekatı vermeyi men ediyor ise, buna karşı çıkıyor ise, ben böyle bir zekat vermiyorum diyor ise, o zaman diyor ki biz onun malın zekatını ve aynı zamanda onun malının yarısını ne yaparız diyor ondan? İstemese dahi, kerhanda dahi olsa ondan bunu tahsil ederiz. Burada o kimsenin malı ile alakalı ilim ehli ne yapmış? İhtilaf etmiş. Bazı ilim ehli diyor ki bütün malının tamamını, bütün malının tamamının yarısını alırız. Düşünün, bir adamın 40 tane koyunu var. Buna düşen bir zekat var. Bir de aynı zamanda adamın neyleri var? Parası var. Yani gizli olan malı da var. Bunun hepsinin hesaplanır, yarısını alırız bu manada olduğunu, buradaki malın tamamının yarısının olduğunu söyleyen ilim ehli var. Bazı ilim ehli de buradan kasıdın, diyor ki zekat verdiği malın yarısı. Eğer adamın 40 tane koyunu varsa kaç tane koyun alınacak ondan? Haluk, matematik işlemlerine geçtik. 40 tane koyunu varsa, bu adam diyor ki 40 tane koyunum var ama zekat da vermiyorum. Kaç tane alacağız?
Yarısı artı
bir tane. Yani 40 tane varsa bir tanesi ne bu? Zekat. 20 tane de ne için alıyoruz? Onu cezalandırmak için, malıyla cezalandırmak için. 20 tane öyle alıyoruz, bir tane de öyle. 21 tane koyununu almış oluyoruz. Ve yine mal ile cezalandırma hususunda dedik ki ilim ehlinin ihtilafı var. Bazı ilim ehli ki cumhur görüşü bu. Diyorlar ki kişi malıyla ne yapılmaz? Cezalandırılmaz. Eğer vermiyorsa kendisini cezalandırırsın. Ne bileyim hapsedersin, döversin, bir şeyler yaparsın. Ona ne yapılmaz? Malına alınmaz. Çünkü diyorlar bu İslam'ın belki ilk yıllarında olan bir şeydi. Sonradan hükmü ortadan kaldırıldı diyorlar. Bunun karşılığında Şeyhülislam İbn Teymiye, öğrencisi İbn Kayyim Rahimullah diyor ki tazir babı, yani insanı bir şeyle cezalandırma babı geniş, kapsamlı bir baptır. Bunun en düşüğü o adamı ne yaparsın? Sözle uyarırsın, sözle cezalandırırsın. Bak şöyle yaparsan, böyle yaparsan sana şöyle yaparım, böyle yaparım. Bu nedir? En hafif şeyi. Sözlü olarak ne yapıyorsun? Uyarıda bulunuyorsun. Bunun diyorlar en üst derecesi o kişiyi ne yaparsın? İçinde bulunduğu suça göre, günaha göre öldürebilirsin. Bu veliül emrin duruma göre inisiyatifine bırakılmış ne? Bir husus. Mesela düşünün bir adam var, o ülkede olmayan veyahut da o ülkede büyük fitnelere sebebiyet verebilecek bir suç işliyor. Ve insanlar bu adamın işlemiş olduğu suçtan dolayı bu suça ne yapıyorlar? Yeltenmeye başlıyorlar. Artık bu münker insanlar arasında ne yapıyor? Yayılmaya başlıyor. Eğer burada yönetici inisiyatif kullanarak bu şeyin önüne geçmek için arada bu büyük suçu işleyen kimselerden birkaç kişiyi idam eder ise bu onun hakkı mıdır şer'an? Hakkıdır. Yani şeriat ona bu manada ne yapmış? Bir hak teslim etmiş. Yani olayın durumuna göre, mefsedenin büyüklüğüne göre inisiyatifi ne yapabilir? Yönetici kullanabilir. Ve yine mal ile cezalandırma ile alakalı sünnetten bize gelen, varid olan neler var? Bazı hususlar, bazı naslar var. Bunlardan bir tanesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de haram bölgesinde avlanan kimsenin elinden o avlandığı hayvanı, yani av olarak avlanmış olduğu hayvanı elinden zorla alınmasını ne yapıyor? Cevazını veriyor. Normalde bir adam harem sınırları dışarısında avlanması caiz mi? Caiz. Harem sınırları içerisinde avlanması caiz mi? Değil. Ama sonuçta avlanmış bir şeyler yakalamış. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o kimseye ceza olarak ne veriyor? Diyor ki onu gördüğün zaman elindeki o avladığı hayvanı ne yapın ondan? Alın. Bu mal ile olan bir cezalandırma değil mi? Normalde dersin ki bunun cezası şudur. Bundan dolayı şöyle bir ceza vereceğiz de diyebilirsin. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Elindeki o avlamış olduğu, kendisinin hak sahibi olarak yani gördüğü, koştuğu, peşinden yakaladığı o hayvanın elinden alınmasını ne yapıyor? Mübah görüyor. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Amr radıyallahu anhu'nun üzerinde bir elbise görüyor. O elbisenin özelliği ne? Hadis-i şerifte diyor ki muasfereyni, yani kızıl, kırmızıya dönük neyi var? Elbisesi var. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem erkeğe bunun giyilmesi caiz olmadığı için Amr radıyallahu anhu'ya bunu yakmasını emrediyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada o sahabenin yani erkek için giyilmesi yasak olan bir şeyi malıyla cezalandırıyor mu? Cezalandırıyor. Ne yapıyor? O elbiseyi yakmasını emrediyor. Artık ondan ne yapamayacak? İstifade edemeyecek. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Dirar'ı yıktırıyor. Sonuçta ortada bir malın neyi var? Yıkılması var. Kullanılamaz hale getirilmesi var. Ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem harumel katil minel miras vel vasiyye. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem katili mirastan ve vasiyetten ne yapıyor? men ediyor. Buradaki katil hangi katil? Yani kendisine miras kalacak kimseyi öldüren kimse. Düşünün, çocuk var. Babasından ona miras kalır mı? Yani babasından miras almaya hak sahibi. Çocuk babasını öldürüyor ise şeriata göre ne? Babasından kalacak o mirastan ne yapılıyor? Hak sahibi olmasına rağmen men ediliyor. Burada da mal ile bir cezalandırma var mı? Var. Demek ki sünnete dönüp baktığımız zaman tazir dediğimiz, bu sakındırma, uyarma dediğimiz husus, kişinin şahsıyla alakalı olduğu gibi aynı zamanda malıyla de o kimse ne yapılabiliyor? Edeplendirilebiliyor. O zaman bu rivayete dönüp baktığımız zaman yani sünnette aslının olduğunu görüyoruz. Normalde Müslümanın malı, canı, kanı nedir? Ona dokunmak haramdır. Ama eğer ortada bir hak var ise, yani Ebu Bekir radıyallahu anhu zekat vermeyenlere ne yapıyor dedik? Savaş açıyor. Normalde bu insanlar kelime-i şehadet getiriyorlar mıydı? Getiriyorlardı. Namaz kılıyorlar mıydı? Kılıyorlardı. Ama Ebu Bekir radıyallahu anhu ne yapıyor? Onlarla savaşıyor. Çünkü ne var? İslam'ın hakkı olan zekatı vermeyeceklerini söylüyorlardı. Bunun hakkı olarak da Ebu Bekir radıyallahu anhu da ne yaparım dedi o zaman size? Savaş açarım dedi. Bu da aynı husus. Diyoruz ki eğer bir adam zekatı vermemeyi, yani zekatı vermekten kendini men ediyor ise, bu rivayete de dönüp baktığımız zaman ilim ehlinin bir kısmının da ne yaptığını görüyoruz bu rivayeti. Sahihlediğini görüyoruz. O zaman yönetici bu hususta bu inisiyatifini ne yapabilir? Gerektiği zaman kullanabileceğine delalet eden bir hadis-i şerif. Devamında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, diyor ki لَا يَحِلُّ لِعَالِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ. Bununla birlikte Muhammed ailesine zekattan bir pay düşmesi nedir? Helal değildir. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin akrabaları, Haşimoğulları zekattan bir pay alamazlar. Peki bunun sebebi, nedeni, hikmeti ne olabilir? Neden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve ailesi, akrabaları, Haşimoğullarından gelenler zekattan bir pay niye alamıyorlar? Diyoruz ki zorla alınan maldan bahsetmiyoruz. Mesela insanlar kendi isteğiyle getirdiler Peygamber Efendimiz'e. Dedi ki benim şu kadar devem var, şu kadar param var. Bu da onun zekatı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ister zorla gelsin mal, yani zorlanılan birisi olsun, isterse de kendi isteğiyle verilen olsun. Bu zekat mallarından kendisinin ve aynı zamanda ehlinin, akrabalarının, Haşimoğullarından olanların, diyor ki onların bu maldan almaları, zekat malından almaları onlara helal değildir diyor. Helal değildir'den anlaşılan ne? Haramdır. Yani İslam dininin yüceltmesi desek oradan Ebu... Yok. Çünkü diyoruz ki zekat malın neyi? Kiri. Yani insanların yapmış oldukları hataları, şeyleri neyle, malın neyle temizliyorlar? Zekat vererek. Allah Azze ve Celle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ve ailesini ne yapmış? Şerefli kılmış. Şerefli olan insanların kiri olan mallarını almaları ne değildir? Layık olmaz. Yani sen düşün. Yani bir insan Allah Azze ve Celle o Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ve akrabalarına böyle bir şeref, böyle bir izzet vermiş. O insanların başkalarının mallarının kirleri olan şeyi almaları ne değildir? Uygun değildir. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine ve ailesine ganimetten kalan, yani ganimet olarak elde edilen malların 1/5'i ne yapılabiliyor? Almaları onlar için helal. Burada bir izzet var mı? Var. Değil mi? Düşmanla savaşmışsın. Elde ettiğin ne var? Ganimet var. Bundan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ve akrabalarına pay düşüyor mu? Düşüyor. Ama zekat malı böyle değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o yüzden kendisinin ve akrabalarının, Haşimoğullarından olanların bu şekliyle zekattan bir şeyler almasının kendilerine helal olmadığını bize aktarıyor. Kısaca bu hadis-i şeriften çıkardığımız faydaları zikredelim. Eğer deve otlak hayvanı ise, otlayan bir hayvan ise, o hadis-i şeriflerde bize belirtilen sayılara ulaştıysa, o sayılarda hangi yaşta deve zekat olarak çıkarılması gerekiyor ise, onun çıkarılmasının gerekliliğine delalet eden bir hadis-i şerif. Ve yine burada ne şartını koşuyoruz? Bu hayvanın senenin tamamında veyahut da büyük bir çoğunluğunda ne yapması gerekiyor? Otluyor olma şartı var. Sadakadan korkulduğu için deve sürüleri birbirinden ayrılmaz dedik. Daha önceden bu tafsilatı koyun için o aldığımız hadis-i şerifte de açıklamıştık. Ve yine kişinin malı ile cezalandırılmasının cevazına delalet eden bir hadis-i şerif olduğunu söyledik. Ve yine son olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendisine ve akrabalarına, Haşimoğullarına zekat mallarından almaları ne yapılmıştır? Haram kılındığını bize aktaran bir hadis olduğunu söylüyoruz. Bugünlük bunlarla yetinelim. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etûbü ileyke.